Ayrım 15. Bir İnsan. Oriana Fallaci. Sayfa 205. Bölüm 9. Temmuz ortalarında bir sabah uyandığında junta düşmek üzere dedin. Ardından bana juntanın düşmesine yorduğun düşü anlattın. İçi balık dolu bir kuyuya düşmüştün. Kuyu öyle karanlıktı ki oradan göğe bakınca müthiş bir aydınlık görünüyordu. Fakat çok uzaklarda olan bir aydınlıktı bu. Hesaplayamadığın bir süredir, belki de yüzyıllardır o kuyunun dibindeydin. İstediğin tek şey buradan kurtulmaktı. Fakat kuyunun kenarları öylesine düz ve kaygandı ki tutunacak hiçbir yer bulamıyordun. Ancak mucize sonucu buradan çıkabilirdin. Birden mucize olmuş ve kuyu kenarlarında ayak basabileceğin çıkıntılar belirmişti. Büyük bir çaba harcıyordun. Çünkü ikide bir ayağın kayıyor ve balıkların arasına düşüyordun. Sil yeni baştan yapıyordun. Tam yukarıya ulaşıp ellerini kuyudan çıkarıyordun ki bir rüzgarın dağdan kopardığı kaya parçaları üzerine geliyor ve seni tekrar dibe balıkların yanına savuruyordu. Ne korkunç bir düş Aleko. Evet korkunç, hala etkisindeyim. Oysa Junta'nın düşeceğini haber veren bir rüya korkunç olmamalı. Evet ama yalnızca Junta'nın düşeceğini haber vermiyordu ki. Beni kuyunun dibine atacak olan acaba kimdi? Yani Junta'dan sonra. Kötüye yorma Aleko, bu tür düşler görmen olağan. Çünkü gündüzleri hep bunları düşünüyorsun. Rüyalar uyanıkken aklımızdan geçen karışık düşüncelerin uykuya yansımasıdır. Bilim bunu söylüyor. Bilim kesin bir şey söyleyemiyor. Bilim bir yargıdır. Hiçbir şey kanıtlamıyor. Ne yaşamı ne de ölümü. Bunun dışında rüyanın anlamı konusunda tartışmasız kabul ettiği şeyler vardı. Dağ iktidarı temsil ediyordu. Hiçbir zaman yok olmayan, her zaman hazır ve nazır iktidar. Dağın tepesindeki kaya parçası iktidar denen gücün zaman zaman parçalayıp dağıttığı rejimlerdi. Değişik koşullara göre bu rejimler ya diktatörlük, ya demokrasi, ya da devrim rejimleri oluyordu. Peki dağın tepesinden düşüp parçalanan kaya junta ise onun yerini almak üzere gözüken kaya parçası neyi temsil ediyordu? Junta'nın yerini alacak olan kaya parçası neden senin üstüne düşmüştü? Kimler olduğunu yakında görürsün. Nedenini de anlarsın. Yakında mı? Evet, nasıl olsa gün meselesidir, hatta saat. 24 saat geçmeden Kıbrıs'ta hükümet darbesi yapıldı. Bir hafta sonra junta Papadopoulos'un işten uzaklaştırdığı politikacıları bir araya getirdi ve Türkiye ile çıkabilecek bir savaşta ülkeyi kurtaracak bir hükümet kurmaları görevini verdi. Atina'ya ne zaman gidiyorsun diye sordun. Ne zaman mı gidiyorum yoksa ne zaman mı gidiyoruz? Ne zaman gidiyorsun? Ben gelmiyorum da. Neden gelmiyorsun? Anlamıyorum. Seni karşılayanların kimler olduğunu görünce anlayacaksın. Sensiz gittim. Sözünü ettiği nedeni anlamamış olsam bile Atina havaalanına iner inmez özel bir yere kapatıldığımda sezinler gibi oldum. Önümden geçenleri görüyordum. Bir ara Theodorakis'i gördüm. Paris'ten yurda dönüyordu. Adım kara listedeydi. Serbest bırakmaları için epey zaman geçti. Polislerden biri bırakalım diyor, öbürü ise karşı koyuyordu. Benim girişimi acaba yeni İçişleri Bakanı mı yoksa ESA mı engel oluyordu? Bir gece önce Karamanlis sürgünden yurda dönmüş ve başbakan olarak yeni hükümeti kurmuştu. Hükümet diktatörlük döneminde takibata uğramış politikacılardan oluşuyordu genellikle. Fakat gizikiz Cumhurbaşkanı görevini sürdürüyordu. Ioannidis de silahlı kuvvetlerle ESA'nın başındaydı. Diktatörlük rejiminin adamlarından hiçbiri tutuklanmamış, bu arada siyasi tutuklular da serbest bırakılmamıştı. İşleri hangi açıdan baksanız bir bulmaca gibiydi. Junta'nın kendiliğinden çekildiğinden başka bir şey bilinmiyordu. Bilinen bir şey de Junta'nın çekilmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğiydi. Çünkü NATO'ya mensup iki ülke olan Yunanistan'la Türkiye arasında bir savaş çıkmasını Washington istemiyordu. İktidardan vazgeçen bir rejim her zaman ölü bir rejim değildir ve Cumhurbaşkanlık, ordu, polis gibi kilit mevkileri elinde tutarak iş başından uzaklaşan bir iktidar, bir gecede her şeye tekrar egemen olabilir. Bu nedenle durum yeniden ve ansızın değişebilirdi. Ioannidis'e bağlıydı bu. Ülkeye özgürlük geldiği söylenemezdi. Olsa olsa bir özgürlük havası gelmişti. Her zaman kötümser düşünceli olan Karamanlis de işlerin kötüye gitmesinden endişe edenler arasındaydı. Korku ya da endişe göstermeyen tek kişi yeni İçişleri Bakanı Evangelos Tosissas Aberoft'tu. Şu anda beni bir flüt sesi çıkarır gibi nazik sözlerle karşılayan söz konusu kişi, sevgili dostum, sizinle karşılaşmak ne büyük zevk demekteydi. Kitaplarınızı, makalelerinizi sürekli okurum. Hayranlarınızdanım. Meslektaş sayılırız. Ben de yazarım. Odanın eşiğinde duruyordu. Muhafızı da bir deniz subayıydı. Elleri benim ellerimin üzerine hiçbir bıçağın açamayacağı istiridye kabuğu gibi yapışmıştı. Kemiksiz gibi yumuşaktı bu eller. Kemerli kaşları altında iki siyah göz, bir hipnotizmacının gözleri gibi bana bakıyordu. Bununla birlikte yerinde duramayan ve zeytinyağında kayan iki siyah zeytin gibi kaygan gözleri vardı. 60 yaşlarında olmalıydı. Uzun süredir sevgilisine kavuşamayıp birden kavuşunca da yıvışan bir sevgili rolünü yapıyordu. Ona yakışmayan bir roldü. Bununla birlikte geniş alnı zeki olduğunu gösteriyordu. Zeki olmasa bile zekadan zor ayırt edilen açık gözlüğü vardı. Bir ara ellerimi vantuzdan kurtarır gibi çekebildim. Buyurun, girin Sayın Bakan. Girdi. Muhafıza girmesini işaret ettikten sonra tekrar iltifat yağdırmaya başladı. Sayın Bakan, siz buraya kadar zahmet etmeseydiniz, ben gelirdim sizi ziyarete. Sevgili dostum, çok sevgili dostum. Bir hanımefendi bir erkeğin ayağına gider mi? Hele güzel, böyle ünlü bir hanımefendi. İtalyancamla size bir şeyler anlatabiliyor muyum? İtalyancayı çok iyi konuşuyordu. İtalyancanız mükemmel Sayın Bakan. O kadar uğraştığı halde Panagulis bile böyle konuşamıyor. Kasten adını söylemiştim. Tepkisinin ne olacağını öğrenmek için. Duymamış gibi davrandı. Sevgili dostum, İtalya'da öğrendim. Rimini'ye savaş tutsağı olarak gönderildiğimde. Rimini mi? Zakarakis de orada savaş tutsağıymış. Hangi Zakarakis? Boyatis'in müdürü. Hani Panagulis'in kaldığı hapishane. Yine duymamış gibi yaptı. Rimini, Roma. Hep o zamanlar öğrendik İtalyancayı. Zakarakis öğrenmemiş. Aklıma gelmişken sormak isterdim Sayın Bakan. Zakarakislere, Teofilo Yannakoslara, Hazikislere ne yapılacak? Yoksa önce Ioannidis'e ne yapılacak diye mi sormam gerekir? Herkes soruyor bunu. Madem ki junta artık iktidarda değil, Ioannidis neden Esa'nın başında? Derin bir soluk aldı. Koltukta bir sağa bir sola dönerek yerleşiyormuş gibi yaptı. Gözlerini kapadı, açtı ve konuştu. Nazik sorunuza yanıt vermeden önce bazı olgulardan söz etmek istiyorum. Pek çok kimsenin bilmediği olgulardan. Çoğu kimse Yunanistan'daki rejim değişikliğinin nedenini Kıbrıs'taki budalacağı darbe olduğunu sanıyor. Hayır, hayır sevgili dostum. Kıbrıs yalnızca bir başlangıç oldu. Askerleri hükümetten ayrılmayı iten neden facianın Bulgaristan'dan geleceğini fark etmeleridir. Bulgaristan'dan mı? Evet dostum, evet. Komünistlerden, Kıbrıs yüzünden Türkiye ile aramız bozulunca Bulgarlar ne yaptılar biliyor musunuz? Sınıra on binlerce asker yığdılar. 500 Rus savaş uçağı da Bulgaristan'a indi. Romanya'dan da Bulgaristan'a 2000 Rus teknisyeni geldi. Bunun üzerine junta paniğe kapıldı. 36 saat süren bir panik. Yaşamlarının en çetin 36 saati. Askerler kim ne derse desin yurtseverdirler. Ioannidis ise yurtseverdir. Gizikis genelkurmay başkanlarını toplayarak şöyle dedi. Yurdumuz elimizden gidiyor. Kurtarmak için yönetimi sivillere devretmekten başka çare yok. Sonra da bizleri çağırdı. Çoğu kimse Kanelopoulos'un başbakan olmasını istiyordu. Bense Karamanlis'in olmasını istiyordum. Peki neden Karamanlis de siz değil? Averof kendine özgü gülüşüyle yanıtladı. Gayet açık sevgili dostum. Ben Savunma ve İçişleri Bakanlığından vazgeçemezdim. Bu noktada kesin bir tutumum vardı. Ben istediğini elde eden biriyim. Ve kazandınız. Evet dostum, evet. Ben istediğim bir şey olursa elde ederim. Hatta bir şey değil, iki şey bile. Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler. Zincirde eksik olan halka. Sen ordu konusunda ne diyordun? Orduyu elinde tutan Yunanistan'a hükmeder. Averof'un zeytinyağına batmış kaygan gözlerini arıyordum. Sayın Bakan, bugün Yunanistan'da dizginler kimin elinde? Her iki zeytin sertleşti ve flütten çıkan yumuşak ses buz gibi oldu. Sevgili dostum, siz ne düşünüyorsunuz? Sayın Bakan, bir saat öncesine kadar Ioannidis diye düşünüyordum. Sevgili dostum, General Ioannidis'in itaat ettiği kişi benim. Ordunun dizginleri benim elimde ve de Yunanistan'da orduyu elinde tutan kişi ülkeyi yöneten kişidir. Değil mi Sayın Bakan? Kim diyor? Panagulis. Birden ayağa kalktı. Sizinle görüşmek benim için gerçekten bir zevkti. Büyük bir zevk. Ne yazık ki şimdi gitmek zorundayım. Sizinle yine görüşmek isterdim. Arkadaşınızla. Sahi arkadaşınız ne zaman dönüyor? Yanıt beklemeden uzaklaştı. Birkaç gün sonra siyasi tutukluları serbest bırakmaya başladılar. Halkta da bir sevinç vardı. Özgürlük havası yavaş yavaş somutlaşıyor gibiydi. Ya yanılıyorsam? Alaycı gülüşünü anlatmaya başladın. Açık gözün tekidir o. Karamanlis'i nasıl kabul ettirmiş biliyor musun toplantıda? Bir limonata karşılığında. Toplantıda kimin başbakanı olacağı konuşulurken, Averof ara verip, bir limonata içelim demiş. Sonra Cumhurbaşkanı Gizikis'in yanına giderek Paris'e telefon açtırmış. Karamanlis'le görüşmüşler. Hükümet başkanına getirilmesi için onayını aldıktan sonra toplantıya girmişler. Toplantı devam ederken, Karamanlis'te Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing'in özel uçağıyla yola çıkmış Atina'ya doğru. Seninle görüşmeyi arzuluyorum. Namussuz herif. Ne zaman dönecek diye sordu bana. Bana cevap vereceğine pencereye yaklaştın. Oteldeki barın karşısında oturan bir çift gösterdin. Bu kadın var ya, Zürih'te de karşıma çıktı, Stockholm'de de. Önceleri aldırmıyordum. Fakat sonradan gölge gibi peşimden hiç ayrılmadığını fark ettim. Seni neden izliyor olabilirler ki? İtalyan gizli servisi Sid'le Yunan gizli servisi KYP arasında karşılıklı hizmet esası olduğu bilinen bir şeydir. Peki neden seninle bu denli ilgilensinler? Onları benim her şeyim, geçmişim ve geleceğim de ilgilendirir. Evet, geleceğim. Senin geleceğinin ne olacağı, junta iş başına geldikten sonra zihnimi iyice meşgul etmeye başladı. Bundan sonraki yaşamın nasıl olacaktı? Gözlerine baktım. Peki Aleko, ne zaman döneceksin? Ama bana blücünlü çocukla o kadını göstererek sorumu yanıtlamak istemedin. Bahse girerim, geleceğinin ne olacağını bu ikisi biliyordur. Hatta bunların şefleri Yunanistan'a bir tabut içinde dönmeni yeğlerler. Bu kez de yanıt vermedin. Günler geçtikçe Yunanistan'a yurt dışındaki politikacılar, sanatçılar, öğrenciler, yazarlar dönüyorlardı. Dışarıya canlarını kurtarmak için gittikleri sözünü yineleyerek ya da ben de juntanın bir kurbanıyım diyerek dönüyorlardı. Liberaller, sosyalistler, fırsatçı antifaşistler hepsi dönüyordu. Sense hiç kımıldamıyordun. Papağancı bu arada yurda deniz yoluyla döneceğini basına bildiriyordu. Limandan otomobil kafilesiyle başkente girecekti. Kırmızı bayraktan bir orman hazırlanıyordu Papandreou için. Andrea, yaşasın Andrea. Sen de yine hareket yoktu, susuyordun. Benim şaşkınlığım da artıyordu. Yurda dönen, senin deyiminle köpeklere karışmak istemediğin için mi kımıldamıyordun? Yoksa diktatörlükten kurtulmuş ülken seni ilgilendirmiyor muydu? Yurtta her şey normale dönünce senin ilgini çekmiyor muydu? Senin tutumun birçok kahramanın başına gelenleri anımsatıyordu bana. Senin söyleyip de üzerinde durmadığım cümlelerin şimdi aklıma geliyordu. Guevara'yı ne denli iyi anlıyorum. Küba'da canım sıkılacağına ben de Bolivya'da savaşıma giderdim. Ya da bu sabah bir arkadaşa rastladım. Bana dedi ki junta düştükten sonra bizler işsiz kalacağız ve sakallarımız dizlerimize kadar inecek. Esaslı takip devam ediyordu. Bir sabah Zürih'e gitmek üzere uçağa bindik. Zürih'te Nico ile akşam yemeğinde bir restoranda otururken karşımızda yine o çifti görmez miyiz? Olamaz. Bu sabah uçakta yoktular. Bir gece ansızın karar verdim dedin. 13 Ağustos günü Papadopoulos'a suikast girişiminde bulunduğum günün yıl dönümünde Atina'ya dönüyorum. Dönmek için o günü mü bekliyordun? Asıl neden bu değil. Gerçi bir suikastın anısını birilerinin zihninde tazeleme kötü bir şey değil. Birileri derken yalnızca o Ioannidis'leri ya da Ayorov'ları kastetmiyorum. Öteki kıyının kahramanlarını da kastediyorum. Bu uğurda hiçbir şey yapmamış olanları da. Aleko, az önce asıl neden değil demiştin. Ne demek bu? Şu demek, anımsıyor musun? Bana Garibaldi gibi mi yoksa Cavour gibi mi olmak istediğimi sormuştun. Evet. Ve sen Cavour gibi demiştin. Yani siyaset yaparak savaşımı sürdüreceğim. Birçok şey üzerinde düşündüm, taşındım. Sağın ve solun adamlarını tarttım. Bu kişiler arasında siyaset yapmak hoş bir iş değil ama Yunanistan'a dönmek, politikaya atılmak demektir. Bölüm 10. Kahramanın öyküsünde gerçekleştirilmesi olanaksız eylemler dünyasından köyüne dönüşü vardır. Bu dönüş olmasa kahramanın uzun süre ortadan kayboluşu anlamsız kalır. Ne var ki dönüş karşılaşabileceği en büyük acıyı da oluşturur. Verdiği savaşım sırasında karşısına çıkan engeller ve gerçekleştirilmesi zor eylemlerden daha büyük acılar verir. Bu da köyündeki olağan insanlar arasına katılınca karşılaştığı ilgisizlik, aldırmazlık ve değer bilmezlikten doğar. Yurduna dönmek üzere uçağa binerken bütün bunlar senin meşhurun olan şeyler değildi. Daha önce Atina'ya gizlice gidiş gelişlerin neler olabileceği hakkında sana az çok fikir vermişti. Yine de Atina'da uçaktan indiğinde yüzüne şamar gibi inecek gerçeklerden habersizdin. Seni büyük bir kalabalık karşılayacak mı dersin? Aman tanrım, o kalabalığı bir düşünüyorum da. Havaalanında seni eller üstünde taşıyacaklarından hiç kuşkun yoktu. Benim de. Sen Atina'ya uçarken ben de New York'a doğru giden uçakta düşünüyordum. Bir rejimden başka bir rejime geçiş dönemlerinde sevinç gösterileri, coşkulu karşılayışlar olağandır. İnsaf edin artık. 11 yıl Paris'te konforlu bir yaşam süren Karamanlis'i 7 yıl süreyle Kanada'da sakin sakin oturan Papandreou'yu karşılamaya binlerce kişilik kalabalık koşmuştu. Diktatörlük döneminin baskısında ezilmiş ve adları duyulmamış kahramanlarla ülke dışında kalarak daha iyi günlerin geri gelmesini beklemekten başka bir iş yapmamış kişiler bile el üstünde karşılanırken seni 13 Ağustos günü kim bilir nasıl karşılarlar diye düşünüyordum. Kim bilir? Gazeteler nasıl verirlerdi dönüş haberini? Dönüş için seçtiğin anlamlı gün konusunda da oldukça geniş yorumlar yapılırdı herhalde. Sana New York'tan telefon açtığımda bana söylediklerin üzerinde bir şok etkisi yaptı. Havaalanında gümrük kordonunun ötesinde seni karşılamaya gelen birkaç arkadaş grubundan başka kimsecikleri görememiştin. Soluk bir iki pankart. Slogan bağıran tek tük göstericine ibaretti hepsi. Doğum günü pastası etrafında toplanıldığı zamanki kadar bir alkış toplamıştın. Kendini bir otomobilin içine atarak hemen ortadan kaybolmuştun. Ertesi sabaha dek seni kimse görememişti ortalarda. Aleko, neden gözükmedin hiç? Ne yaptın? Kafamı buluncaya kadar içtim. Sonra da etli butlu bir orospunun koynuna girdim. Bir orospu ile geceyi geçirmenden çok beni sarsan sesindeki umutsuz tondu. Epey bir zaman sonra senin o pırıl pırıl kişiliğini harcadığın olaylar dizisini bir araya getirdiğimde bütün o sarhoşluklar, kötü kadınlar, arkadaşları anlamsız hakaretler arasında geçmeye başlayan yaşamına 13 Ağustos 1974 gününün yön verip vermediğini çok düşündüm. 13 Ağustos gününün uğruna savaşın verdiğin ülkende hiçbir şey ifade etmediğini, Karamanlis'i, Papandreou ve diktatörlüğün küçük kurbanlarını karşılamaya binlerce kişinin koştuğunu, kimsenin yapmaya cesaret edemediğini yapan ve ölüm cezasına çarptırılan kişiye halkın aldırmadığını görmek içini burkmuş ve senden bir hayli şey alıp götürmüştü. Seni kötü bir insana dönüştüren, hatta bir noktada mazohizmi iten bir deprem olmuştu içinde. Oysa gerçeği de biliyordun. Eğer sen Karamanlis ya da Papandreou'dan yana olup sağ ya da sol gruplardan birine katılsaydın, yani insanları futbol takımı oyuncusu ya da taraftarı gibi ikiye ayıran gruplardan birine girseydin, yetenekli olup olmamana bakılmadan gazeteler büyük puntolarla gelişini övgü dolu sözlerle bildirirlerdi. 13 Ağustos gününün Papadopoulos'a suikast yapıldığı gün olduğunu da belirgin biçimde halka anımsatırlardı. Seni karşılamaya da binlerce kişi koşardı, koşturulurdu. Sıra sıra dizip de gönderirlerdi, Karamanlis'e, Papandreou'ya ve ötekilere gönderdikleri gibi. Peki söyle bakayım bana, az da olsa karşılamaya gelen bir halk kalabalığı yok muydu? Bir bomba gibi patladın. Halk, halk, yoksul, bilgisiz ve masum diye hiçbir zaman toz kondurulmayan halktan mı söz ediyorsun? Her zaman sömürülen, yönlendirilen ve ezilen zavallı halktan mı söz ediyorsun? İyi ama ordular yalnızca generallerden ve albaylardan mı oluşuyor? Beni kurşuna dizecek mangadaki askerler halk çocukları değilmiş gibi konuşuyorsun. Bana işkence yapanlar halk çocukları değil miydi sanki? Sakin ol Aleko. Tahtında oturan kralların önünde eğilen halk değilmiş. Tiranların önünde boyun eğen halk değilmiş. Başımızda olanları seçenler halk değilmiş gibi konuşma. Lütfen sakin ol Aleko. Halkın suskunluğu, halkın aldırmazlığı, halkın onayıyla özgürlüğe suikast yapılmıyormuş gibi konuşma lütfen. Halk demek ne demek? Halk dediğin kimdir? Halk benim. Savaşım veren ve boyun eğmeyen kişiler pek azdır. Halk ha? Halk. Sürü onlar. Sürü, sürü. Telefonu hemen kapadın. Sana bir mektup yazmıştım bu telefon konuşması üzerine. O günden sonra birbirimize gönderdiğimiz birkaç mektuptan biriydi bu. Çok üzgündüm. Sana yazdığım mektupta kötü kadınlarla düşüp kalkmana, kendini kaybedecek derecede içmene kızdığımdan söz etmedim. Bir köşeye çekilip kendine çeki düzen vermen bir işe yaramamıştı. Bunun için üzüldüğümü vurguladım. Şimdi olup bitenleri sen önceden bilmiyor muydun zaten diye yazdım. Boetis'te kaldığın zamanlara rastlamaz mıydı sürüler üzerine yazdığın şiir? Her zaman düşüncesizce. Kendine özgü bir düşünceden yoksun. Bir yaşasın, bir kahrolsun diye bağıran. Böyle başlayan şiir senin yazdığın şiir değil miydi? Git denilen yöne giden, yap denileni yapan, önüne sunulan düşünce biçimine göre düşünen, kurulu her otoriteye boyun eğen, her dogmaya ve düşünce klişesine, her izme, her modaya uyan ve onu daha çok sömürebilmek amacında olan, demagoji ustalarına kulak veren halktan uzun uzadıya söz açmamış mıydık? O demagogların gözünde halkın sayısal bir soyutlamadan başka bir şey olmadığını, kişiliğini ve sorumluluğunu elinden almak için onu bir kavram olarak kullandıklarını, gerçek tek olgunun kişi denen varlık olduğunu ve her kişinin kendisine ve başkalarına karşı sorumlu bulunduğundan söz etmemiş miydik? Savaş ve Vietnam üzerine yazdığın bir kitabın M16 tüfeği mermisine ilişkin bölümünü okumamış mıydın? Ses kadar hızla ilerleyen bir mermidir bu. İlerlerken kendi ekseni etrafında da dönerek insan etinin daha derinine girmekte, eti hurdahaş etmekte, kan atmakta. Bu merminin girdiği vücut 15 dakika içinde canlılığını yitirmekte. Hain bir mermi bu. Bunu icat eden kimse hain biriydi. Bununla zenginleşen de haindi. Bu icattan yararlanan devletti. Fakat bunu yapan fabrikadaki işçiler de, sendikalar, sosyalist partiler ve barışçı örgütlerin üyesi işçiler de mermi üzerindeki özenli çalışmaları nedeniyle haindiler. mermi boşa gitmesin, mutlaka işlevini görsün diye ateş eden askerler daha indiler. Bu merminin yapılmasında senin, benim, onun, hepimizin suçu var. Halkın her zaman kurban ve masum olduğunu söylemek ikiyüzlülüktür, yalancılıktır, üstelik insan haysiyet ve şerefine de ters düşer. Halkı oluşturan kişilerdir ve bu kişilerden her birinin kendi için karar vermek, seçim yapmak diye görevleri vardır. General veya zenginin iş adamı ya da yetki sahibi değiliz diye bu görevimizden vazgeçecek değiliz ya. Bu mektubu yazmamın nedeni sana zaten bildiğin şeyleri anımsatmak değil. Seni ilgilendiren bir şeyi anlatmak için yazdım. Amacım Amerika Birleşik Devletleri'nin New England bölgesinde 19. yüzyıl başlarında Hollandalı göçmenler arasında geçen ve senin durumunda uyan bir öyküyü anlatmaktı. Öykünün kahramanı Rip Van Winkle adında bir köylüdür. Rip senin gibi köyüne döndüğünde işler epey değişmişti. Seçimler yapılacaktı. Aradan 100 yıl geçtiği için kimse onu tanımıyordu. O da kimseyi tanımamıştı. Omuzunda tüfeğiyle dolaşan Rip, bir siyasi toplantının düzenlendiği bir barın önünde durur. Neler söylendiğini dinlemek için içeriye dalar. Herkesten değişik olduğu için politikacıların dikkatini çeker. Çevresinde toplanıp ilgiyle incelemeye koyulurlar. Konuşmacı da ilgi duyarak Rip'in yanına gider. Onu bir kenara çekerek iki partiden hangisi lehinde oy kullanacağını sorar. Rip şaşırıp ağzı açık kalır. Bunun üzerine dinleyicilerden biri sakalından çekerek aynı soruyu sorar. Oyunu federalistlere mi, demokratlara mı vereceksin? Rip yine şaşkın bakar, bir sessizlik kaplar ortalığı. Ardından kerli ferli, şık şapkalı, bir eli kalçasına dayalı, bir elinde de baston bulunan biri gelir yanına. Rip'in omuzundaki silah ve beraberindeki dostlarıyla seçimlere neden geldiğini sorar. Yoksa seçimlerde huzuru bozmaya mı geldin? Rip kendi işleriyle uğraşan bir insan olduğunu, bu yörede herkesin siyah taşıyabildiğini ve ne federalistler ne de demokratlar lehine oy kullanmayacağını söyler. Bunun üzerine büyük bir homurtu duyulur. Ne federalistler ne de demokratlar için oy kullanmayan biri, bir göçmen, bir bozguncu diye bağırışmalar olur. Kovun onu, tutuklayın. Sonunda Rip'i her iki tarafın adamları pataklarlar. İşte Aleko, sürü ve melon şapkalılar için, yani politika esnafı için sen tam anlamıyla bir Rip Van Winkle'sın. Mektubu alır almaz bana telefon açmıştın. Rip Van Winkle öyküsü hoşuma gitti. Fakat benimle onun arasında bir fark var. Onu hemen dövüyorlar, beni ise dövmüyorlar. Yakında seçimler yapılacak. Belki inanmazsın ama herkes benim listesini almak istiyor. Karamanlis'ten Papandreou'ya, komünistlerden Merkez Birliği Partisi'ne kadar herkes. Mümkün değil. Öyle bir mümkün ki politika esnafının kitabına her şeyi sığar. Politika esnafı arasında geçerli kural, parlamentoda bir koltuk koruna her şeyin yapılabileceğidir. Sesinde sevinç kıpırtıları seziliyordu. İlk günün karanlık bulutları dağılmış gibiydi. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun Aleko? Öyküdeki melon şapkalı adamın duruşu hoşuma gitti. Aleko, evet. Sana bir soru sordum. Hangi soru? Duymuşsundur mutlaka. Evet, duydum. Ben de sana başka bir soru soruyorum. Politika esnafının dibi kara kazanına girmeden siyaset yapılabileceğine inanıyor musun? Ben siyaset yapmak istiyorum. Siyaset yapmak benim için bir görevdir, bir savaşım aracıdır. Eğer bir parçacık özgürlük varken bunu kullanmazsak, o takdirde özgürlük için neden mücadele ettik? Siyaset yapma olanağı yaratmak için bir adam öldürmeye kalktım, siyaset yapılması olanağı doğsun diye üzüntü tohumları saçtım, siyaset yapılabilsin diye hapislerde yattım, sürgüne gittim. Şimdi tam parlamentoya kavuşacağımız sırada siyasetten elimi ayağımı çekip bir köşede mi oturayım? Parlamentoya girmeliyim. Truva'ya tahta atıyla giren kahraman gibi. Demek ki tahtadan bir ata ihtiyacım var şimdi. Başka bir deyimle bir siyasi partiye. Evet, bir siyasi partiye. Kötü mü sence? Bir şantajı boyun eğmek olmuyor mu Aleko? Hayır. Eğer Truva'ya girdikten sonra kendi işlerim ve amaçlarım peşinde koşarsam bir şantajı boyun eğmiş olmam. Onların lehinesi durumuna düşmem. Zaten başka seçenek yok. Hem sonra Atina ile New York arasındaki telefon konuşmaları çok pahalı. Bu işleri telefonda çözümleyemeyiz. Başka bir zaman görüşmek üzere. Birkaç gün için seni telefonla aramadım. Çünkü biliyordum çıkmazının ne olduğunu. Karamanis'in partisine giremezdin. Papandreou'nun partisine de. Bu ikisi olmayınca geriye komünistlerle Merkez Birliği Partisi kalıyordu. Merkez Birliği, liberal sosyalistlerin bir kulübü niteliğindeydi. 1960'larda sosyalistlerle sosyal demokratların ve yüzer gezer sol gruplarının kümeleştiği bir kulüp. Senin komünistlerin listesinde bulunmana ihtimal vermiyordum. Eğer onlara sık sık tekrarladığın düşünceni söyler de sağ diktatörlüklerin er geç düştüğünü ama sol diktatörlüklerin düşmediğini dile getirirsen kıyamet kopardı. Senin kesin bir siyasal görüşü olmayan merkezi birliği kulübüne katılman politik bir olay niteliği taşıyacaktı. Mazofist bir olay. Babacan bir kişi olarak kabul ettiğin liderleri Mavros dışında fikirden ve yarınlara ilişkin herhangi bir görüşten yoksun politika esnafıydı hepsi de. Fakat başka bir seçeneğin yoktu. Milletvekili olup parlamentoda savaşın vermek istiyorsan ötekilere ya da berikilere katılmak zorundaydın. Bağımsız kalmayı amaçlasan bile sonunda hem meraktan hem de hayra yormadığım sessizliği kırmak için sana telefon açtım. Bu kez sevinç belirtisi sezilmiyordu sesinde. Kızgın bir nehir gibi akıyordu sözlerin. Kararını verdin mi? Evet. Hangi partiden giriyorsun? Ne demek hangi partiden? Hangi sol partiden? Sol, sol, ne demek sol? Sol bir yalandan oluşuyor. Halk sözcüğü yerinde kullanılan sahte bir kelimeden. Sağ ile satranç oynamak için ben kaleyi alıyorum, sen atı al diye bir çift don değiş tokuşu. Taşların yapısı aynı. Yalnızca renkleri değişik. Tanrı aşkına sen neden söz ediyorsun? Açıkta caz yavlak kalmak istemiyorsan o donlardan birini giymek, etiket gibi kullanmak zorundasın. Bayrak gibi dalgalandırmalısın bunu. Haklısın. Bu bir şantaj olayıdır ve lehine olarak alınıyorsun. Peki kim rehine aldı seni Aleko? En az şantaj yapabilecek partiler arasında en az partiye benzeyen birini seçtim. Merkez Birliği. Ne diyorsun? Neden biliyor musun? Bu partide tarih tanrıçasının üzerinde mum yakan fikir rahipleri yok. Bu nedenle bu partide rahat nefes alma olanağı bulurum. Demek bağımsız aday olarak katılmıyorsun seçimlere. Hayır, adım onların listesinde. Kayboldun demek. Küçük dilimi yutacaktım. Demek tümüyle teslim olmuştu. Düşündüm. Başka çıkar yol yoktu onun için. Sokrates gibi sokak sokak dolaşıp düşüncelerini mi yaysaydı yoksa bomba mı fırlatsaydı? Bombalı eylemciler işe yaramaz diyordu artık. Alo, alo, sesin gelmiyor. Söyle Aleko. Telefonu kapadın sanmıştım. Hayır, düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Önemli değil sevgilim. Önemli bir şey değil. Öyleyse beni kutlayacak mısın? Evet sevgilim, tebrikler. Ne zaman geliyorsun? Ha? Ne zaman geleceksin? 15. ayrımın sonu sayfa 220.